Ayrım 13.
Nitekim sıcaktan bunalan kasabalılar, hasırı buhur kokan bu iskemleleri kapışıyorlar ve kilise mumlarının damlarıyla kirlenmiş kocaman arkalıklarına bir nevi saygıyla yaslanıyorlardı. Madame Bovary, Rodolphe'in kolunu tekrar yakaladı. O kendi kendine konuşuyormuş gibi devam etti. Evet, birçok şeylerden mahrum kaldım. Hep yapayalnız. Ah, hayatta bir gayem olsaydı, bir sevgiye rast gelseydim, birini bulsaydım. O zaman içimdeki bütün enerjiyi harcar, her şeyi alt eder, her şeyi silip süpürürdüm. Emma, ama hiç de acınacak bir halde değilsiniz gibi geliyor bana dedi. Rodolphe, öyle mi sanıyorsunuz? E ne de olsa serbestsiniz. Tereddütle ilave etti. Zenginsiniz. Rodolphe, benimle alay etmeyiniz dedi. Emma alay etmediğine yemin ederken bir top sesi gümbür dedi. Herkes itişe kakışa kasabaya doğru yollanmaya başladı. Bu yanlış bir işaretti. Vali Bey henüz gözükmemişti. Jüri azası sıkıntılı bir duruma düşmüşlerdi. Oturumu açmak mı yoksa biraz daha beklemek mi lazım geldiğini bilemiyorlardı. Nihayet meydanın ucunda bir büyük kira landosu gözüktü. Beyaz şapkalı bir arabacının boynuna kırbaç savurdu iki sıska beygir arabayı çekiyordu. Binet, silah başına diye bağıracak zamanı ancak bulabildi. Albay da onu taklit etti. Herkes silah çatılarına doğru koşuştu, birbirine girdi. Bazıları yakalarını bile unuttu. Fakat vilayet arabası bu karışıklığa tahmin etmişe benziyordu. Arabaya koşulmuş iki sıska beygir, tam milli muhafızlarla itfaiyeciler trompet çalarak, iki sert adımlarla saf tutmaya geldikleri anda, gemilerini kırta kırta çekerek, hafif tırısla belediye binasının önüne vardılar. Binet bağırdı. Hizaya gel. Albay haykırdı. Dur. Sola saf bağla. Namlu bileziklerinin merdivenlerden tekerlenen bir bakır kazan gibi ses verip gittiği bir selam dur vaziyetinden sonra bütün tüfekler tekrar yere indirildi. O zaman gümüş sırma işlemeli kısa bir frak giymiş, alın tarafı dazlak, başının arka tarafında bir yumak saç, uçuk benizli, pek halim selim görünüşlü bir zatın arabadan indiği görüldü. Adam pek kocaman ve kalın göz kapaklarıyla örtülü gözlerini kalabalığa bakarken yarı yarıya kapatıyor, aynı zamanda sivri uçlu burnunu yukarıya doğru dikiyor ve içeriye gömük ağzına bir gülümseme konduruyordu. Belediye başkanını hamailinden tanıdı ve valinin gelemediğini söyledi. Kendisi vilayet meclisi üyesindenmiş, sonra özür diledi. Tuvaş iltifatlarla mukabelede bulundu, belki bundan pek mahcup olduğunu bildirdi. Böylece her ikisi de etraflarında jüri üyeleri, belediye meclisinin ve kasabanın ileri gelenleri, milli muhafız kıtası ve halk olduğu halde alınları birbirine değercesine karşı karşıya kaldılar. Vilayet meclisi üyesi bey, üç köşeli siyah şapkasını göğsüne bastırarak muhatabını tekrar tekrar selamlarken Monsieur Tuvaş yay gibi eğilmiş gülümsüyor, kekeliyor, söyleyecek söz bulamıyor, krallığa olan bağlılığını ve Yonville'e lütfedilen şerefi belirtmeye çalışıyordu. Hanın uşağı Hipolit, arabacının beygirlerini dizginlerinden yakaladı ve küt ayağı ile topallaya topallaya altın asanın sundurması altına götürdü. Orada bir sürü köylü toplanarak arabaya bakmaya başladılar. Trompet çalındı, top gürledi ve beyler birbirini peşi sıra kerevete çıkarak Madame Tuvaş'ın iğreti verdiği kırmızı Utrecht kadifesi kaplı koltuklara oturdular. Bütün bu insanlar birbirine benziyordu. Güneşten hafifçe yanmış kumral ve gevşek yüzleri tatlı elma şarabı rengi bağlamıştı. Kabarık favorileri, fiyongosu iyice gerilmiş beyaz kravatların tuttuğu katı yakalıklardan taşıyordu. Bütün yelekler kadifeden ve geniş, devrik yakalıydı. Bütün saatleri, ucunda yumurta biçimi, akiten birer mühür sallanan uzun bir kurdele bağlıydı. Herkes iki elini kalçaları üzerine dayıyor, henüz apresi olduğu gibi kaldığı için, kocaman çizmelerin meşininden daha çok parlayan çuhadan yapılmış pantolonlarının apış aralarını ihtimamla aralıklıyorlardı. İleri gelenlerin hanımları arkada, metalde, sütunlar arasında bulunuyor, kalabalığın büyük kısmı ise karşıda ayakta duruyor veya iskemlelere oturuyordu. Leste Budua, çayırdan sırtlayıp getirdiği bütün iskemleleri oraya yerleştirmiş, hala gidip kiliseden iskemle getiriyordu. Bu alışverişiyle ortalıkta öyle bir tıkanıklığa sebep oluyordu ki, kerevetin basamaklarına çok güçlükle varılabiliyordu. Monsieur Leroy, yerine oturmak üzere önünden geçen eczacıya, ''Bana kalırsa'' dedi, ''şuraya iki Venedik direği dikmek lazımdı. Yenilik olarak biraz ciddi ve zengin şeylerle donatarak, hani göze pek güzel görünürdü.'' Homais, ''Şüphesiz'' dedi, ''ama ne yaparsınız? Her şeye belediye başkanı el attı. Şu zavallı tuvaşın pek zevki yoktur. Hele sanat dehası denilen şeyden büsbütün mahrumdur. Bu arada Rodolf, Madame Bovary ile birlikte belediye konağının birinci katına, toplantı salonuna çıkmış bulunuyordu. Salon bomboş olduğu için Rodolf, manzarayı oradan rahatça seyredebileceklerini söylemişti. Yumurta biçimi büyük masanın etrafından tam hükümdarın büstü altında bulunanlardan üç tabure aldı ve pencerelerden birine yaklaştırdı. İkisi de taburelere yan yana oturdular. Kerevetin üstünde bir kıpırdama, uzun fısıldamalar, müzakereler oldu. Nihayet vilayet meclis üyesi ayağa kalktı. Adının Leuven olduğu artık öğrenilmişti. İsmi ağızdan ağza kalabalık arasında dolaşıyordu. Bir iki kağıdı sıraya koyup daha iyi görmek için gözlerine uygun bir mesafeyi getirdikten sonra söze başladı. Beyler, evvela müsaade ediniz de bugünkü toplantının mevzu hakkında söze başlamadan önce bu hususta benimle hemfikir olduğunuzdan eminim. Arz ettiğim gibi müsaade ediniz de yüksek idare makamlarına, hükümete, Şevket Mab'a, hükümdarımıza, evet beyler, amme ve fert refahının hiçbir şubesi nazarlarından uzak kalmayan, harp gibi, sulhü, sanayiyi, ticareti, ziraati ve güzel sanatları da saydırmasını bilerek, fırtınalı bir denizin binbir muhatarası arasında, devlet gerdunesinin metin olduğu kadar da hakim bir elle sevk ve idare eden, sevgili kralımıza minnet ve şükranlarımızı sunayım. Rodolf, biraz geri çekilelim dedi. Niçin? Tam o sırada vilayet meclisi üyesinin sesi görülmemiş bir şiddetle yükseldi. Vatandaşlar arasındaki çekişmelerin sokak ve meydanlarımızı kana buladığı, mülk sahibinin, tüccarın, hatta bizzat amelenin geceleri huzur içinde uykuya dalarken birdenbire yangını haber veren çan seslerinin gürültüsüyle uyanmaktan titrediği, en yıkıcı sözlerin büyük bir cüretle memleketi temelinden çökerttiği günler artık mazi olmuştur beyler. Rudolf, belki aşağıdan beni görürler dedi. Kötü şöhretim malum, en azından 15 gün müddetle herkese dert anlatmak zorunda kalırım sonra. Emma, doğrusu kendinize iftira ediyorsunuz dedi. Hayır, hayır, adım pek kötüye çıkmıştır, yemin ederim. Vilayet meclisi üyesi devam ediyordu. Şayet hafızamdan bu karanlık levhaları def edip nazarlarımı güzel vatanımızın bugünkü vaziyetine çevirecek olursam ne görürüm? Her yerde ticaret ve zanaat yeşermekte, her yerde yeni münakele yolları, devletin bedeninde yeni kan damarları gibi çoğalarak yeni irtibatlar kurmakta, büyük imalat merkezlerimiz tekrar faaliyete geçmekte, din daha çok kuvvet bularak gönüllerimizde gülümsemekte, limanlarımız dolup taşmakta, itimat yeniden doğmakta ve nihayet Fransa rahatça nefes almaktadır. Rodolf, insanlık bakımından belki de bu haklı ve yerinde bir şey dedi. Emma, ne gibi? Ne gibisi var mı? Kaplarına sığmayan insanlar bulunduğunu bilmez misiniz siz? Böylelerine hem hülya, hem hareket, hem en temiz ihtiraslar, hem de en coşkun keyifler lazımdır. Böylece insan her çeşit fanteziye, çılgınlığa kendini kapıp koyuverir. Bu söz üzerine Emma, ona harikulade memleketleri gezip dolaşmış bir yolcuyu seyreder gibi baktı ve ''Biz zavallı kadınların'' dedi, ''böyle bir eğlencemiz bile yok. Hazin eğlence, çünkü insan bu eğlencede saadet bulamaz. Fakat saadet bulunur mu hiç?'' Rodolf, ''Evet'' diye cevap verdi. ''Saadete rast gelinir bir gün.'' Vilayet meclisi üyesi devam ediyordu. Sizler de zaten bunu anlamış bulunuyorsunuz. Sizler, köylerde yaşayan çiftçiler ve işçiler, baştan başa medeniyet olan bir eserin barışsever akıncıları. Sizler, terakki ve ahlaklılığın mücahitleri. Artık anlamış bulunuyorsunuz ki, politika fırtınaları atmosferdeki karışıklıklardan hakikaten çok daha tehlikelidir. Rodolf, saadete rast gelinir bir gün diye tekrarladı. Ansızın, tam ümitsizliğe düşüldüğü bir günde. O zaman ufuklar aralanır, sanki işte o diyen bir sestir bu. O kimseye içinizi dökmek, her şeyinizi vermek, her şeyi feda etmek ihtiyacını duyarsınız. Karşılıklı uzun uzadıya konuşmazsınız, birbirinizin içindekileri sezersiniz, birbirinizi rüyalarda görürsünüz. Bunu söylerken kadına bakıyordum. Nihayet o kadar aranılmış olan bu hazine, şuracığa, karşınıza gelir, parıldar, kıvılcım saçar. Ama yine de tereddüt edilir. İnanmaya cesaret edilmez. Sanki karanlıktan birdenbire ışığa çıkmış gibi insanın gözleri kamaşır. Rodolf sözlerini bitirirken cümlesine pandomada kattı. Sanki başı dönmüş gibi elini yüzüne götürdü. Sonra Emma'nın eline bırakıverdi. Kadın elini çekti. Ama vilayet meclisi üyesi hep devam ediyordu. Bundan kim hayrete düşer beyler? Ancak insanın gözü kör, kafası geçmiş zamanın peşin hükümleri içine gömülmüş. Evet, söylemekten çekinmiyorum. iyice gömülmüş bulunmalı ki tarımla geçinen ahalinin zihniyetini yanlış anlasın. Gerçekten bundan fazla vatanseverlik, siyasi davaya bundan fazla bağlılık, bir kelimeyle bundan fazla zeka ve anlayış köylerden başka nerede bulunur? Zeka deyince beyler, o satıhta kalan zekayı, aylak kafaların o lüzumsuz süsünü değil, fakat herkesin hayrına, ammenin kemaline, devlete muin olmaya çalışmak suretiyle, her şeyden önce faydalı gayeler peşinde koşmaya kendini adamış derin ve ölçülü zekayı, kanunlara saygıyla vazifelerin ifasından doğan zekayı kastediyorum. Rodolf, ah yine dedi, yine hep vazife vazife. Bu kelime harap ediyor beni. Yün faninalı bir sürü bunakla ayağı tandırlı, eli tesbihli bir alay sofu karı. Durmam arasına kafamızı şişiriyor vazife vazife diye. Anladık ama vazife, büyük olanı hissetmek, güzel olanı candan sevmektir. Yoksa toplumun sırtımıza yüklediği bayağılıkları ile birlikte bütün göreneklerini kabullenmek değildir. Madame Bovary itiraz ediyordu. Ama yine de, yine de, hayır hayır, ne diye ihtirasların aleyhinde nutuk vermeli? Şu dünyada tek güzel şey, kahramanlığın, coşkunluğun, şiirin, müziğin, sanatların, nihayet her şeyin kaynağı değil mi o ihtiraslar? Emma, ama herkesin kanaatine biraz uymak ve ahlak kurallarına boyun eğmek de lazım dedi. Rodolf, fakat iki türlü ahlak vardır. Biri, küçüğü, göreneğe kaçanı, insanların ahlak dediği şey, durmadan değişen ve yüksek perdeden atıp tutan, saman altından su yürüten, şurada gördüğünüz budala toplantısı gibi çıkarcıların ahlakı. Fakat öbürü, ebedi ahlak. Etrafımızı saran peyzaj ve bizi aydınlatan mavi gökyüzü gibi. Çepeçevre ve yukarıda bulunan ahlak. Monsieur Leoven cebinden çıkardığı mendille ağzını silmişti ve tekrar söze başladı. Burada size tarımın lüzumunu ispat etmem mi lazım beyler? Kim karşılıyor bizim ihtiyaçlarımızı? Varlığımızı kim doyuruyor? Çiftçi değil mi? Çiftçi beyler. Toprağın o bereketli sapan izlerine gayetli bir elle tohum saçarak buğdayı yetiştiriyor. O buğday da gayet hünerli cihazlar sayesinde öğütülüp toz haline getiriliyor. Ve değirmenden un adıyla çıkıyor. Oradan şehirlere götürülüyor. Fırıncının eline geçiyor. O da ondan fakir kadar zengin içinde lüzumlu bir gıda imal ediyor. Elbiselerimiz için koskoca sürülerini merada otlatıp semirten de çiftçi değil midir? Tarım olmasaydı sırtımıza ne giyerdik, karnımızı nasıl doyururduk? Hem sonra beyler, misal bulmak için bu kadar uzaklara gitmeye lüzum var mı? Kümeslerimizin süsü olan o mütevazi hayvanın ehemmiyetini sık sık düşünmeyen var mıdır içimizde? O hayvancık değil midir yataklarımıza yumuşak yastıkları, soframıza o lezzetli eti ve yumurtalarını temin eden? Tıpkı cömert bir ana gibi çocuklarına her şeyi veren, iyi işlenmiş bir toprağın bütün nimetlerini birbiri peşi sıra saymak lazım gelse, bunun sonu gelmez. Burada bağ vardır, başka yerde meyvesinden elma şarabı yapılan elma ağaçları, ötede kolza, daha ileride peynirin türlüsü. Keten beyler, keteni unutmayalım. O keten ki, son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. O keten ki, üzerine bilhassa dikkatimizi çekmek isterim. Kimsenin dikkatini çekmesine gerek yoktu. Çünkü sözlerini yutacakmış gibi kalabalığın ağzı bir karış açıktı. Yanında duran Tuvaş, Hatip'i dinlerken gözlerini dört açıyordu. Monsieur de Roserais, vakit vakit gözlerini hafifçe yumuyordu. Daha ötede eczacı, bacaklarının arasında oğlu Napolyon, tutkun bir hecesini dahi kaybetmemek için, avcunu açarak kulağına götürmüş dinliyordu. Jürinin diğer azaları, onaylama anlamında, yeleklerine gömülmüş gerdanlarını hafifçe oynatıyorlardı. İtfaiyeciler, kerevetin aşağısında, süngülerine dayanarak dinleniyorlardı ve Binet, kılıcının ucu havada, dirseklerini gererek, dimdik duruyordu. Belki Nutku işitiyordu ama, miğferinin ta burnuna kadar inen viziyeri yüzünden hiçbir şey görmesine imkan yoktu. Tuvaş Efendi'nin küçük oğlu olan Muavi'nin miğferi çok daha mübalağalıydı. Kafasına öyle kocaman bir miğfer geçirmişti ki hiç durmadan sallanıyor ve başına doladığı basma sargının bir ucu aşağıya sarkıyordu. Oğlan o miğferin altında çocuksu bir tebessümle tatlı tatlı gülümsüyor, damla damla terleyen küçük, solgun yüzünde keyif, yorgunluk ve uyku ifadesi beliriyordu. Meydan ta evlere kadar hınca hınç dolmuştu. Dirseklerini pencerelere dayamış yahut kapılarda ayakta duran insanlar görülüyordu. Rüstin'in eczacının camekanı önünde baktığı şeyin temaşasına dalmış gibi bir hali vardı. Sessizliğe rağmen Monsieur Leoven'in konuşması havada kayboluyordu. Sesi kalabalıktan gelen iskemle gıcırtılarının yer yer kestiği cümle kırıntıları halinde kulağa erişiyordu. Sonra ansızın arka taraftan bir öküzün uzun uzun böğürdüğü yahut köşe başlarında birbirlerine cevap yetiştiren koyunların melediği duyuluyordu. Sırıtmaçlarla çobanlar hayvanlarını ta oraya kadar sürmüşlerdi. İnekler burunlarına kadar sarkan yaprakları dilleriyle kopararak arada bir böğürüp duruyorlardı. Rudolf Emma'ya yaklaşmıştı, alçak sesle hızlı hızlı söylüyordu. Topluluğun bu komplosu sizi isyan ettirmiyor mu? Onun mahkum etmediği bir tek duygu var mı? En soylu içgüdüler, en temiz sempatiler hırpalanıyor, kötüleniyor ama iki zavallı gönül birbirine kayacak olursa kavuşmamaları için her türlü oyunlar oynanıyor. Onlar yine de deneyecekler, kanat çırpacaklar, birbirlerini çığıracaklardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, er geç, 6 ayda, 10 yılda bir araya gelecekler, birbirlerini seveceklerdir. Çünkü alın yazıları budur. Çünkü birbirleri için yaratılmışlardır. Kollarını dizleri üstünde kavuşturmuş duruyor, yüzünü Emma'ya çevirerek ona yakından sabit bakışlarla bakıyordu. Emma, Rodolphe'in gözlerinde, siyah göz bebeklerinin etrafında çizik çizik yayılan küçücük altın ışınlar fark ediyor, hatta saçlarına parlaklık veren pomadın kokusunu duyuyordu. Üzerine bir rehavet çöktü, Fobesar'da kendisini valse kaldırmış olan Vikont hatırına geldi. Onun da sakalından bu saçlar gibi etrafa aynı vanilya ve limon kokusu yayılıyordu. Gayri ihtiyari kokuyu daha iyi içine çekmek için gözlerini yarı yarıya yumdu. Fakat iskemlesinin üzerinde dikilerek yaptığı bu hareket sırasında ta uzakta, ufkun ta ötesinde, arkasında uzun bir toz bulutu bırakarak Löw yamacından yavaşça aşağı inmekte olan eski yolcu arabası kırlangıcı gördü. Leon hep bu sarı arabaya binerek ona gelirdi. Sonunda bir daha dönmemek üzere yine o yoldan geçip gitmişti. Onu pencereden tam karşısında görür gibi oldu. Sonra her şey birbirine karıştı, bulutlar geçti. Hala kendini avizelerin parıltısı altında, Vicont'un koluna girmiş, valse dönüyor sandı. Leon uzakta değilmiş de hemen gelecekmiş zannetti ama yine de Rodolphe'in başını hep yanında hissediyordu. Bu duygunun tatlılığı, eski arzularının içine siniyor ve üzerinden rüzgar esen kum taneleri gibi o arzular ruhuna yayılan bu kokunun harikulade nefesiyle dönüyordu. Birçok kere sütun başlıklarını saran sarmaşıkların serinliğini içine çekmek için burun kanatlarını hızla açıp kapadı. Eldivenlerini çıkarıp ellerini kuruladı, sonra mendiliyle yüzünü yelpazeledi. Bu sırada şakakların zonklaması arasından kalabalığın uğultusunu ve cümlelerini dua okur gibi sıralayan vilayet meclisi üyesinin sesini duyuyordu. Diyordu ki, devam ediniz, sebat ediniz. Ne göreneğin telkinlerini, ne de pervasız bir ampirizmin fazla aceleci nasihatlerini dinleyiniz. Bilhassa toprağı ıslah etmeye, iyi gübre kullanmaya, beygir, sığır, koyun ve domuz cinslerini geliştirmeye dikkat ve himmet ediniz. Bu tarım yarışmaları sizler için birer meydan olsun. Bunlardan galip çıkan, elini mağluba uzatıp daha iyi bir başarı temennisiyle onunla can ciğer olsun. Ve sizler, zahmetli mesailerini hiçbir hükümetin nazarı itibara almadığı saygıdeğer hizmetkarlar, mütevazi çiftlik kuşakları, gelin de o sessiz faziletlerinizin mükafatını alın ve emin olun ki, devlet bundan böyle gözlerini size dikmiş, sizi desteklemekte, sizi himaye etmektedir. Haklı taleplerinizi karşılayacak ve elinden geldiği kadar meşakkatli fedakarlıklarınızın yükünü hafifletecektir. Monsieur Lioven artık oturdu. Monsieur Derozerays kalkıp başka bir nutka başladı. Nutku belki üyeninki kadar süslü değildi fakat daha olumlu bir üslup niteliği taşıyordu. Yani daha özel bilgiler ve daha esaslı düşünceler içeriyordu. Mesela nutukta hükümetin övgüsü daha az yer tutuyor, buna karşılık din ve tarım bahsi daha uzun sürüyordu. Bu bahiste din ile tarım arasındaki ilişkiler, her ikisinin nasıl uygarlığa el birliğiyle hizmet etmiş olduğu anlatılıyordu. Rodolphe ile Madame Bovary ise rüyalardan, ön sezilerden, manyetizmadan söz açmışlardı. Hatip, toplumların meydana çıktığı tarihe kadar çıkarak, insanların ormanlar içinde meşe palamutlarıyla karın doyurduğu o hoyrat zamanları tasvir ediyordu. Sonra bu insanlar hayvan postlarını terk etmiş, kumaştan elbise giymişler, toprağı çizik çizik etmişler, asma dikmişlerdi. Bu insanlığın hayrına olmuştu. Acaba bu keşifte faydadan çok zarar yok muydu? Monsieur Derozerays bu meseleyi ele almıştı. Sayın Başkan, sapanı ile tarla süren Cincinnatus'u, lahana yetiştiren Diokletin'i, tarlalara tohum atarak yeni yıl açan Çin imparatorlarını zikrederken, Rodolphe de manyetizme bahsinden yavaş yavaş yakınlıklar bahsine geçmiş, genç kadına bu dayanılmaz cazibelerin nedenini çok daha önce yaşanmış hayatlarda aramak lazım geldiğini anlatıyordu. Nitekim biz diyordu, Neden birbirimizle tanıştık? Hangi rastlantı bunu istedi? Hiç şüphe yok, birbirine kavuşmak için akan iki nehir gibi, aradaki mesafeye rağmen, ikimizin de üstünden kayıp gittiğimiz inişler bizi birbirimize doğru itti. Ve kadının elini yakaladı. Emma elini çekmedi. Başkan, mükemmel ürün ödülü diye bağırdı. Mesela az evvel size geldiğim zaman, Queen Campoa'dan Monsieur Bizet'e, size refakat edeceğini biliyor muydum? 70 frank. Hatta 100 kere kalkıp gitmek istedim. Sizi takip ettim, kaldım. Fışkılar. Bu akşam, yarın, diğer günler ve bütün hayatım boyunca kalacağım gibi. Arguel'den Monsieur Caron'a bir altın madalya. Çünkü kimsede bu kadar tam bir cazibe ve güzellik görmedim. Givry Saint Martin'den Monsieur Ben'e. Nitekim hatıranızı hep gönlümde saklayacağım. Bir Merinos koçu için, ama unutursunuz beni, bir gölge gibi silinir giderim. Notre Dame'dan Monsieur Bela'ya, hayır hayır, düşüncenizde, hayatınızda benim de bir yerim olacak değil mi? Domuz cinsi 2. mükafat. Monsieur Lerise ile Monsieur Kulenburg, 60 frank. Rodolphe kadının elini sıkıyor, o elin yakalanmışça tekrar havalanmak isteyen bir kumru gibi sımsıcak ve titremeler içinde olduğunu hissediyordu. Fakat kadın, ya elini kurtarmak istediğinden, yahut bir tazike cevap verdiğinden, parmaklarını oynatır gibi oldu. Rodolphe haykırdı. Ah, teşekkür ederim, beni reddetmiyorsunuz. Ne kadar iyi kalplisiniz. Anlıyorsunuz ki ben sizinim. Bırakın da sizi göreyim, sizi seyredeyim. Pencerelerden giren bir rüzgar, masanın örtüsünü buruşturdu ve meydanda, aşağıda köylü kadınların bütün o kocaman başlıkları, beyaz kelebeklerin çırpınan kanatları gibi hafifçe havalandı.